Aile doktoru ve diğer doktorlar bunun %99 ölümle sonuçlanan Lousa humması olduğunu söylediler. Bütün günü ateşler içinde sayıklayarak ve baygın bir halde geçirdi. Gece yarısına doğru hasta hissiz yatıyor, nabzı neredeyse atmıyordu. Her an ölümünü bekliyorlardı. Bronski evine gitmişti ama sabah durumu öğrenmeye geldi ve Alexey Alexandrovich onu antrede karşılayıp "Kalın, belki sizi sorar," dedi ve Vronski'yi karısının çalışma odasına kadar kendisi götürdü. Sabaha karşı heyecan, canlılık, düşüncelerinde ve konuşmalarında çabukluk tekrar başladı ve yine kendinden geçerek bitti. Ertesi gün aynı durumdaydı ve doktorlar bir umut olduğunu söylediler. Aynı gün Alexey Alexandrovich Vronski'nin oturduğu çalışma odasına gitti ve kapıyı kapatıp Vronski'nin karşısına oturdu. Bir açıklamanın yaklaşmakta olduğunu hisseden Vronski, "Alexey Alexandrovich," dedi. "Konuşamıyorum, anlayamıyorum. Merhamet edin bana. Sizin için ne kadar zorsa, inanın benim için daha da korkunç bir durum." Kalkmak istedi ama Alexey onun elini tutup şöyle dedi. "Sizden beni dinlemenizi rica ediyorum. Öyle gerekiyor. Benimle ilgili olarak yanılmamanız için beni yönlendiren ve yönlendirecek olan duygularımı size açıklamak zorundayım. Boşanmaya karar verdiğimi ve hatta bu işi başlattığımı biliyorsunuz. Davayı açarken kararsızlık içinde olduğumu, acı çektiğimi sizden saklamayacağım. Sizden ve ondan öç alma isteğinin peşimi bırakmadığını size itiraf ediyorum. Telgrafı aldığım zaman buraya da aynı duygularla geldim. Daha fazlasını söyleyeceğim. Onun ölümünü arzu ettim." Fakat duygularını Vronski'yi açıp açmamak konusunda düşünerek bir an sustu. Fakat onu gördüm ve affettim. Affetme mutluluğu bana ödevimi hatırlattı. Tamamen affettim. Öbür yanağımı uzatmak, kaftanımı aldıklarında gömleğimi de vermek istiyorum. Ve sadece benden bağışlama mutluluğunu almaması için Tanrı'ya dua ediyorum. Gözlerinde yaşlar vardı ve parlak, dingin bakışı Vronski'yi etkilemişti. "İşte benim durumum bu. Beni çamura sürükleyebilir. Beni sosyeteye maskara edebilirsiniz. Onu bırakmayacağım ve size hiçbir zaman sitem etmeyeceğim," diye devam etti. "Benim ödevim kendi açımdan açıkça çizilmiş durumda. Onunla kalmak zorundayım ve kalacağım. Sizi görmek isterse size haber vereceğim. Ama şimdi sanırım gitmeniz daha iyi olacak." Alexey ayağa kalktı. Hıçkırıklar konuşmasını bölüyordu. Vronski de kalkmıştı ve eğilmiş, doğrulamamış bir halde yan gözle ona bakıyordu. Alexey'in duygularını anlamıyordu. Ama bunun yüce, hatta kendisinin dünya görüşündeki birinin anlayamayacağı bir şey olduğunu hissediyordu. Vronski, Alexey Alexandrovich'le konuşmasından sonra Kareninlerin evinin kapısına çıkmış, nerede olduğunu, yürüyerek ya da arabayla nereye gitmesi gerektiğini zorlukla anımsayarak dikiliyordu. Kendini utandırılmış, aşağılanmış, suçlu duruma düşürülmüş ve uğradığı hakaretten kurtulma olanağından yoksun hissediyordu. Kendini şimdiye dek gururla ve kolayca yürüdüğü yoldan çıkarılmış hissediyordu. Yaşamının o kadar katı görünen tüm alışkanlıklarının ve kurallarının bir anda yanlış ve uygulanamaz şeyler olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdiye dek acınacak bir yaratık, mutluluğunun rastgele ve biraz da gülünç bir engeli olarak görünen aldatılmış koca, bir anda bizzat karısı tarafından çağrılmış, önünde yerlere kadar eğilme hissi uyandıran bir yüksekliğe çıkarılmış ve bu koca, bu yükseklikte kötü, iğreti ve gülünç değil, basit ve heybetli biri olmuştu. Vronski'nin bunu hissetmemesi mümkün değildi. Roller bir anda değişivermişti. Vronski onun yüksekliğini ve kendi alçaklığını, onun haklılığını ve kendi haksızlığını hissediyordu. Kocanın kendi acısı içinde gönlünün yüce olduğunu, kendinin ise kendi ihaneti içinde alçak ve küçücük olduğunu hissetmişti. Ancak haksız yere küçümsediği bir adamın önünde alçaldığını bilmesi, acısının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyordu. Anna'ya karşı son zamanlarda azaldığını sandığı tutkusunun şimdi, onu sonsuza dek kaybedeceğini öğrendiği bir anda herhangi bir zamandan daha güçlü bir hale gelmesi yüzünden kendini anlatılamayacak kadar mutsuz hissediyordu. Tüm hastalığı süresince onu görmüş, ruhunu tanımıştı ve şimdiye dek onu hiçbir zaman sevmediğini sanmıştı. Ve şimdi Anna'yı tanıdığı, sevmek gerektiği gibi sevdiği bir anda onun önünde aşağılanmış ve kendisiyle ilgili olarak sadece utanç verici bir anı bırakıp onu sonsuza dek kaybetmişti. Alexey Alexandrovich'in ellerini utanç içindeki yüzünden çektiği andaki gülünç ve rezil durumu hepsinden daha da korkunçtu. Karenin'lerin evinin kapısında şaşkın bir halde duruyor, ne yapacağını bilmiyordu. Kapıcı, "Araba emreder misiniz?" diye sordu. "Evet, isterim." Uykusuz geçen 3 geceden sonra evine dönen Vronski, üstünü çıkartmadan kollarını kavuşturup başını kollarına dayayarak yüzü koyun kanepeye uzandı. Başında bir ağırlık vardı. En tuhaf hayaller, anılar ve düşünceler aşırı bir hız ve açıklıkla birbirinin yerini alıyordu. Kah hastaya vermek için kaşığa koyarken döktüğü ilaç, kah ebenin beyaz elleri, kah Alexey'in yatağın önündeki garip duruşu geliyordu gözünün önüne. Sağlıklı bir insanın eğer yorulmuşsa ve uyumak istiyorsa hemen uyuyabileceğine olan inancıyla "Uyumalıyım, unutmalıyım," diyordu kendi kendine. Gerçekten de aynı anda kafasının içindekiler birbirine karışmaya ve kendisi de unutma uçurumuna yuvarlanmaya başlamıştı. Bilinçsiz yaşam denizinin dalgaları artık tepesine çıkmaya başladığı bir anda sanki içinde çok güçlü bir elektrik yükü boşalmış gibi kanepenin yayları üstünde bütün gövdesiyle sıçradı ve ellerini iki yana dayayarak dizlerinin üzerinde korkuyla doğruldu. Gözleri hiç uyumamış gibi geniş geniş açılmıştı. Bir dakika önce başında hissettiği ağırlık, kollarındaki ve bacaklarındaki gevşeklik bir anda yok olmuştu. Alexey'in "Çamura sürükleyebilirsiniz" sözlerini duyuyor ve onu karşısında görüyordu. Anna'nın yanakları al al, gözleri pırıl pırıl, şefkatle ve sevgiyle kendisine değil, Alexey'e bakan yüzünü de görüyordu. Alexey'in ellerini yüzünden çektiği andaki kendisine aptalca ve gülünç gelen halini de görüyordu. Bacaklarını tekrar uzatıp önceki pozunda kendini kanepenin üstüne attı ve gözlerini yumdu. "Uyumalıyım," diye kendi kendine tekrarladı. Fakat gözleri kapalıyken Anna'nın yüzünü yarışlardan bir gece önce belleğine kazınan haliyle çok daha açık görüyordu. Yok, böyle bir şey olmayacak da hem o da bunu belleğinden silmek istiyor. Oysa ben bu olmadan yaşayamam. Nasıl barışacağız, nasıl?" dedi yüksek sesle ve bilinçsiz bir şekilde bu sözleri yinelemeye başladı. Sözcüklerin bu şekilde yinelenmesi, kafasında toplandığını hissettiği yeni hayallerin ve anıların ortaya çıkmasına engel oluyordu. Ancak sözcüklerin yinelenmesi hayal gücünü uzun süre engelleyemedi. En güzel anlar, bu güzel anlarla birlikte çok yakın zamandaki küçük düşme olayı son derece büyük bir hızla yeniden birbiri ardına gözünün önünde canlanmaya başladı. Anna'nın sesi, "Ellerini çek," diyordu. Ellerini çekiyor ve yüzündeki utanmış, aptal ifadeyi hissediyordu. En ufak bir umut olmadığını bildiği halde uyumaya çalışarak yatmaya devam ediyor ve yeni hayallerin ortaya çıkmasını önlemek isteğiyle herhangi bir düşünceye ait rastgele sözcükleri fısıltıyla yineliyordu. Yinelediği sözcüklere kulak veriyor ve tuhaf, deli gibi bir fısıltıyla söylediği şu sözleri duyuyordu. "Değerini bilmedim. Yararlanmayı beceremedim, değerini bilmedim, yararlanmayı beceremedim. Nedir bu, yoksa aklımı mı kaçırıyorum?" dedi kendi kendine. "Belki de insanlar neden akıllarını kaçırır, neden kendilerini vurur zaten?" diye kendi kendine yanıtladı soruyu ve gözlerini açıp başının yanında kardeşinin karısı Varya'nın işlediği yastığı hayretle gördü. Yastığın püskülüne dokundu ve Varya'yı, onu en son ne zaman gördüğünü anımsamaya çalıştı. Ama başka bir şey düşünmek acı vericiydi. Hayır, uyumam gerek. Yastığı çekti ve başının altına koydu. Ama gözlerini kapalı tutmak için çaba harcaması gerekiyordu. Birden kalkıp oturdu. "Benim için bitmiştir bu iş," dedi kendi kendine. "Ne yapacağımı etraflıca düşünmeliyim. Ne kaldı yapılacak?" Zihni Anna'ya olan aşkının dışında kalan yaşamını hızla dolaştı. Yükselme hırsı mı? Serpihovskoy mu, sosyete mi, saray mı? Hiçbirinin üzerinde duramıyordu. Eskiden hepsinin anlamı vardı ama şimdi bunların hiçbiri yoktu. Kanepeden kalktı, ceketini çıkarttı, kemerini gevşetti ve daha rahat soluk almak için kıllı göğsünü açıp odada dolaşmaya başladı. İnsanlar akıllarını böyle kaçırır diye yineledi. Kendilerini böyle vurur. Utanç içinde yaşamamak için diye yavaşça ekledi. Kapıya gitti ve kapıyı kapattı. Sonra sabit bir bakışla ve dişlerini sımsıkı sıkarak masaya gitti. Tabancasını eline aldı, gözden geçirdi. Dolu gövdeyi döndürdü ve düşünceye daldı. 2 dakika yüzünde gergin bir düşünme ifadesiyle başını öne eğip elinde tabancayla hiç kımıldamadan durdu. Elbette, dedi kendi kendine. Sanki düşüncelerinin mantıklı, sürekli ve açık akışı onu kesin bir sonuca götürmüştü. Gerçekte ise kendisi için inandırıcı olan bu elbette sözcüğü şu bir saat içinde artık onlarca kez üstünden geçtiği anılar ve hayaller dairesinin yinelenmesinin bir sonucuydu sadece. Bunlar sonsuza dek getirilmiş bir mutluluğun aynı anılarıydı. Hayatta karşısına çıkacak her şeyin anlamsızlığının aynı şekilde gözünün önüne gelmesiydi. Aşağılandığının hep aynı şekilde bilincinde olmasıydı. Bu hayallerin ve duyguların sürekliliği de aynıydı. Düşünceleri onu üçüncü kez yine aynı anılar ve düşünceler kısır döngüsüne yönelttiğinde elbette diye yineledi ve tabancayı göğsünün sol tarafına dayayıp elini bir anda yumruk yaparak güçlü bir şekilde kabzaya yapışıp tetiğe asıldı. Atış sesini duymadı ama göğsüne inen güçlü bir darbe ayaklarını yerden kesti. Masanın kenarına tutunmak istedi. Tabancayı elinden düşürdü. Sendeledi ve hayretle çevresine bakarak yere oturdu. Masanın kemerli bacaklarına, kağıt sepetine ve kaplan postuna aşağıdan bakarken kendi odasını tanımıyordu. Konuk odasına dolaşan uşağın gıcırtılı ve hızlı adımları onu toparlanmak zorunda bıraktı. Düşünmeye çabaladı ve yerde olduğunu, kaplan postunun üstündeki ve elindeki kanı görünce kendini vurduğunu anladı. Ne aptalca, isabet ettirememişim diye mırıldandı. Eliyle tabancayı arayarak, tabanca yanındaydı. O daha öteyi arıyordu. Aramaya devam ederken öbür tarafa uzandı. Dengesini koruyacak gücü bulamadı ve kanlar içinde yere düştü. Tanıdıklarına sinirlerinin zayıflığından defalarca yakınmış olan uzun favorili, şık giyimli uşak, yerde yatan efendisini görünce öyle korktu ki onu kanlar içinde bırakıp yardım aramaya koştu. Bir saat sonra kardeşinin karısı Varya gelmiş, her yana haber yollayıp çağırdığı ve aynı anda gelmiş olan 3 doktorun yardımıyla yaralıyı yatağına yatırmış ve ona bakmak için yanında kalmıştı. Alexei'nin karısıyla buluşmaya hazırlanırken pişmanlığının samimi olacağı, kendisinin onu affedeceği ve Anna'nın ölmeyeceği olasılığını düşünmemiş olmasından kaynaklanan hatası, Moskova'dan dönüşünden 2 ay sonra bütün gücüyle gözlerinin önüne serilmişti. Ancak yaptığı bu hata sadece bu olasılığı düşünmemiş olmasından değil, aynı zamanda ölüm döşeğindeki karısıyla bu buluşma gününden önce kendi kalbini tanımamasından da kaynaklanıyordu. Hasta karısının yatağının yanında hayatında ilk kez başka insanların acılarının kendisinde uyandırdığı ve daha önceden zararlı bir zayıflık olarak utandığı acıma duygusuna kapılmıştı. Hem karısına duyduğu merhamet, hem karısının ölümünü istediğini itiraf etmiş olması ve en önemlisi bağışlamanın verdiği sevinç bir anda acılarının dinmesinin yanı sıra daha önce hiç hissetmediği bir ruhsal dinginlik duymasını sağlamıştı. Acılarının kaynağı olan şeyin manevi sevincinin kaynağı olduğunu, ayıpladığı, kınadığı ve nefret ettiği zamanlarda çözümlenemez görünen şeyin bağışladığında ve sevdiğinde basit ve açık bir şey olduğunu hissetmişti birden. Karısını affetmişti. Çektiği acılar ve pişmanlığı nedeniyle ona acıyordu. Vronski'yi affetmişti. Özellikle o umutsuz davranışıyla ilgili söylentiler kulağına geldikten sonra acımıştı ona. Oğluna eskisinden daha fazla acıyordu ve onunla çok az ilgilendiği için şimdi kendisini ayıplıyordu. Fakat yeni doğan küçük kıza karşı sadece merhamet değil, şefkat de duyuyordu. Onun kızı olmayan ve annesinin hastalığı sırasında bir kenara atılmış olan bu yeni doğmuş, zayıf bebekle ilk başta sadece acıdığı için ilgilenmişti. Eğer o ilgilenmeseydi, bebek herhalde ölürdü. Bu küçük kızı ne kadar çok sevdiğini kendisi de fark etmemişti. Günde birkaç kez çocuk odasına gidiyor ve uzunca bir süre orada oturuyordu. Öyle ki ilkin çekinen süt nine ve dadı artık ona alışmışlardı. Arada bir uyuyan bebeğin kırmızımsı safran rengi, yumuşacık ve buruşuk minnacık yüzüne yarım saat sessizce bakıyor ve kırışan alnının hareketlerini, kıvrık parmaklı tombul ellerinin tersiyle gözlerini, burnunun kökünü ovuşturmasını izliyordu. Bu dakikalarda Alexey kendini özellikle son derece sakin ve kendisiyle barışık hissediyor, durumunda olağan dışı bir şey, değiştirilmesi gereken bir şey görmüyordu. Ancak zaman geçtikçe, şimdi onun için ne kadar normal olursa olsun, bu durumda kalmasına izin vermeyeceklerini daha açık bir şekilde görüyordu. Ruhuna yön veren iyi manevi güç dışında, hayatını yönlendiren kaba, bir o kadar da daha fazla buyurucu başka bir gücün olduğunu ve bu gücün ona arzu ettiği huzuru vermeyeceğini hissediyordu. Herkesin ona soru soran bir şaşkınlıkla baktığını, onu anlamadığını ve ondan bir şey beklediğini hissediyordu. Özellikle karısıyla ilişkilerinin sağlam ve doğal ilişkiler olmadığını hissediyordu. Ölümle burun buruna gelmenin Anna'da yarattığı yumuşama geçtiğinde Alexey, Anna'nın kendisinden korktuğunu, yanında rahatsız olduğunu ve gözlerinin içine bakamadığını fark etmeye başlamıştı. Anna sanki bir şey istiyordu ve bunu ona söylemeye cesaret edemiyor, ilişkilerinin süremeyeceği içine doğmuş gibi kocasından bir şeyler bekliyordu. Şubat'ın sonunda Anna'nın yeni doğan ve Anna adını taşıyan bebeği hastalandı. Alexey sabah çocuk odasına uğradı ve doktor çağırmalarını söyleyip bakanlığa gitti. İşlerini bitirip saat 4'te eve döndü. Antreye girerken şeritli ve ayı derisinden pelerinli, kolunda Amerikan köpeği derisinden bir yelek tutan yakışıklı uşağı gördü. "Kim var?" diye sordu Alexey. "Prenses Yelizaveta Fyodorovna Tverskaya," diye yanıtladı uşak. Bunu söylerken uşak gülümsüyormuş gibi geldi Alexey'e. Bütün bu zor zamanlarda Alexey, sosyeteden tanıdıklarının, özellikle de kadınların kendisine ve karısına özel bir ilgi gösterdiğini fark ediyordu. Bu tanıdıklarının hepsinde avukatın ve biraz önce uşağın gözlerinde gördüğü zor gizlenen bir sevinç olduğunu fark ediyordu. Hepsi de sanki heyecan içindeydi, sanki kız evlendiriyorlardı. Alexey ile karşılaştıklarında zar zor sakladıkları bir sevinçle karısının sağlığını soruyorlardı. Prenses Tverskaya'nın evde oluşu, hem prensesle ilgili anıları yüzünden hem de prensesi genel olarak sevmediği için Alexey'in hoşuna gitmedi ve doğruca çocuk odasına geçti. Birinci çocuk odasında Seryoja masaya abanmış, ayakları sandalyenin üstünde neşeli neşeli bir şeyler anlatarak resim çiziyordu. Anna'nın hastalığı sırasında Fransız mürebbiyenin yerini alan ve elinde danteliyle çocuğun yanında oturan İngiliz mürebbiye hemen ayağa kalktı, reverans yaptı ve Seryoja'yı dürttü. Alexey oğlunun saçlarını okşadı. Karısının sağlığıyla ilgili olarak mürebbiyenin sorduğu soruyu yanıtladı ve bebek için doktorun ne dediğini sordu. Doktor tehlikeli bir şey olmadığını söyledi ve şifalı su tavsiye etti efendim. Yan odadaki bebeğin ağlamasına kulak kabartan Alexey, ''Ama hala sıkıntısı var.'' dedi. ''Sanırım süt ninenin sütü yetmiyor efendim.'' dedi İngiliz mürebbiye kesin bir ifadeyle. Alexey duraklayarak, ''Neden öyle sanıyorsunuz?'' dedi. ''Kontes Polde de böyle olmuştu efendim. Bebeği tedavi etmeye çalıştılar ama bebeğin sadece aç olduğu anlaşıldı. Süt ninenin sütü yoktu efendim.'' Alexey bir an düşündü ve birkaç dakika durduktan sonra öbür odaya girdi. Küçük kız süt ninenin kucağında başını geriye atarak kıvranarak yatıyordu ve ne verilen tombul memeyi almak ne de üzerine eğilmiş olan dadının ve süt ninenin birlikte yaptıkları pışpışlara rağmen susmak istiyordu. ''Hala düzelmedi mi?'' dedi Alexey. ''Çok huzursuz efendim.'' diye yanıtladı dadı. ''Miss Edward belki de süt ninenin sütü yoktur.'' diyor dedi Alexey. ''Ben de öyle sanıyorum, Alexey.'' ''Niçin söylemiyorsunuz o zaman?'' ''Kime söyleyeceğim?'' Anna hala hasta dedi dadı, hoşnutsuz bir şekilde. Dadı evin emektarlarındandı. Onun bu basit sözlerinde bile kendi durumuna bir sitem olduğunu düşündü Alexey Alexandrovich. Bebek katılarak ve hırıldayarak daha da yüksek bir sesle ağlıyordu. Dadı elini sallayıp bebeğin yanına yaklaştı. Onu süt ninenin kucağından aldı ve dolaşarak sallamaya koyuldu. Alexey, doktordan süt nineyi muayene etmesini istemeli, dedi. Görünüşte sağlıklı, şık giyimli süt nine, işten atmalarından korkup kendi kendine bir şeyler mırıldandı. İri memesini kapatıp sütüyle ilgili kuşkuları küçümseyerek gülümsedi. Alexey bu gülümsemede de kendi durumuyla ilgili bir alay sezdi. Dadı bebeği pışpışlayarak talihsiz bebek dedi ve dolaşmaya devam etti. Alexey sandalyeye oturmuş, bir aşağı bir yukarı dolaşan dadıya acı ve umutsuzluk dolu bir yüzle bakıyordu. Sonunda susan bebeği mavi kar yolasına yatırdıkları ve dadı yastığı düzeltip yanından uzaklaştığı sırada Alexey ayağa kalktı ve zorlukla parmaklarının ucuna basarak bebeğin yanına gitti. Bir an sustu ve aynı umutsuz yüzle bebeğe baktı. Ama birden yüzüne saçlarını ve alnının derisini harekete geçiren bir gülümseme yayıldı ve aynı şekilde sessizce odadan çıktı. Yemek odasındaki zili çalıp gelen uşağa doktoru tekrar çağırmalarını söyledi. Karısının bu güzeller güzeli bebekle ilgilenmemesine canı sıkıldı ve bu sıkıntıyla karısının odasına gitmek hem de Prenses Betsy'yi görmek istemedi. Ancak karısı her zamanki gibi yanına uğramamasına şaşırabilirdi. Bu yüzden kendini zorlayarak yatak odasına gitti. Yumuşak halının üstünde kapıya doğru yürürken duymak istemediği bir konuşmayı elinde olmadan duyuyordu. Buradan gitmeyecek olsaydı sizin olmaz demenizi anlardım. Onun da tabii. Ancak kocanız bunların üstünde olmalıdır, diyordu Betsy. Kocam için değil, kendim için istemiyorum. Bundan söz etmeyin, diye yanıtlıyordu Anna'nın heyecanlı sesi. Evet, ama sizin yüzünüzden kendini vuran bir adamla vedalaşmak istememeniz mümkün değil. Ben de bu yüzden istemiyorum ya. Alexey ürkek ve suçlu bir ifadeyle durakladı ve fark ettirmeden geri dönmek istedi. Fakat bunun yakışık almayacağını düşünüp tekrar döndü ve öksürerek yatak odasına doğru yürüdü. Sesler sustu ve Alexey içeri girdi. Anna üstünde gri sabahlığı, yuvarlak başında kısacık kesilmiş, sık bir fırça gibi uzamış siyah saçlarıyla kanepede oturuyordu. Her zamanki gibi kocasını görünce yüzündeki canlılık bir anda yok olmuştu. Başını önüne eğmiş, huzursuzca Betsy'ye bakıyordu. Son modaya uygun olarak giyinmiş, başının üstünde bir yerde lamba abajuru gibi bir şapka bulunan Betsy, korsajında verev çizgileri, eteğinde ise ters yönde verev çizgileri olan açık mavi elbisesiyle yassı, uzun bedenini dimdik tutarak Anna'nın yanında oturuyordu. Alexey'i başını eğip alaycı bir gülümsemeyle karşılaştı. "Aa," dedi şaşırmış gibi. "Evde olduğunuza çok sevindim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben de sizi Anna'nın hastalığından beri görmedim. Harcadığınız çabaları hep duyuyordum." "Evet, siz eşi bulunmaz bir kocasınız," dedi Betsy. Sanki karısına karşı davranışlarından dolayı ona yüce gönüllülük nişanı bahşediyormuş gibi ciddi ve sevecen bir tavır takınmıştı. Alexey soğuk bir selam verdi ve karısının elini öpüp sağlığını sordu. Anna bakışlarını ondan kaçırarak "Sanırım daha iyi," dedi. "Fakat yüzünüzün rengi humman geçiriyor musunuz gibi?" dedi Alexey. Humman sözcüğünün üzerine basa basa. "Çok fazla konuştuk," dedi Betsy. "Bencillik ettiğimi hissediyorum ve gidiyorum." Ayağa kalktı ama Anna bir anda kıpkırmızı kesilip hemen Betsy'nin eline yapıştı. "Hayır, lütfen kalın. Size bir şey söyleyeceğim." "Yok, hayır size," diyerek Alexey'e döndü ve yüzündeki kırmızılık boynuna ve alnına yayıldı. "Sizden hiçbir şeyi gizlemek istemiyorum, gizleyemem de zaten," dedi. Alexey parmaklarını çıtırdatarak başını eğdi. Betsy Kontronski'nin Taşkent'e gitmeden önce vedalaşmak için bize gelmek istediğini söylüyordu. Anna kocasının yüzüne bakmıyordu ve galiba kendisi için ne kadar zor olsa da her şeyi söylemekte acele ediyordu. Onu kabul edemeyeceğimi söyledim. Siz bunun Alexey'e bağlı olduğunu söylediniz dostum, diye onun sözlerini düzeltti Betsy. Yo, hayır, onu kabul edemem. Bu hiçbir şeyi. Anna birden durdu ve soru sorar gibi kocasına bir göz attı. Kocası ona bakmıyordu. tek kelimeyle istemiyorum. Alexey yaklaştı ve karısının elini tutmak istedi. Anna'nın ilk hareketi elini onu arayan kocasının nemli, damarları şişmiş elinden çekmek oldu. Ama kendini zorlayıp Alexey'in elini sıktı. Alexey kendi başına kolayca ve açıkça karar verebileceği bir şeyi, sosyetenin gözünde hayatına yön verecek olan ve kendini aşk ve bağışlama duygusuna teslim etmesini engelleyen kaba gücün simgesi olarak gördüğü Prenses Tverskaya'nın yanında konuşamayacağını şaşkınlık ve sıkıntıyla hissederek ''Bana gösterdiğiniz güvene çok teşekkür ederim ama'' dedi. Prenses Tverskaya'ya bakarak durdu. Prenses ayağa kalkarak ''Hoşça kalın güzelim'' dedi. Anna'yı öptü ve dışarı çıktı. Alexey onu geçirdi. Betsy küçük konuk odasında durup Alexey'in elini bir kez daha özellikle çok sıkı bir şekilde sıkarak Alexey dedi. Sizi gerçekten yüce gönüllü biri olarak tanıyorum. Ben yabancı biriyim ama onu öyle çok seviyor ve size de o kadar büyük saygı duyuyorum ki bir tavsiyede bulunmaktan kendimi alamayacağım. Onu kabul edin. Alexey Vronski bir onur timsalidir ve Taşkent'e gidiyor. İlginize ve tavsiyelerinize teşekkür ederim prenses. Ancak birini kabul edip etmeyeceğine karım kendisi karar verir. Alexey bunu vakarlı bir alışkanlıkla kaşlarını yukarı kaldırarak söylemişti ve aynı anda da sözler nasıl olursa olsun içinde bulunduğu durumda bir vakar olmadığını düşündü. Bunu söylediği sözlerden sonra kendisine bakarken Betsy'nin engel olmaya çalıştığı kötü ve alaycı gülümsemede de görmüştü. Alexey salonda Betsy'ye eğilerek selam verdi ve karısının yanına gitti. Anna yatıyordu ama onun ayak seslerini duyunca hemen kalkıp önceki gibi oturdu ve korkuyla kocasına baktı. Alexey karısının ağladığını gördü. ''Bana gösterdiğiniz güvene çok teşekkür ederim Alexey Alexandrovich.'' Betsy'nin yanında Fransızca söylediği tümceyi yumuşak bir ses tonuyla Rusça olarak yineledi ve Anna'nın yanına oturdu. Rusça konuştuğunda ve sen dediğinde bu sen sözcüğü Anna'yı korkunç bir şekilde sinirlendiriyordu. Kararın içinde çok minnettarım. Buradan gideceğine göre Kont Vronski'nin buraya gelmesine hiç gerek olmadığını düşünüyorum ben de. Bununla birlikte, evet ben de söyledim zaten, tekrarlamanın ne anlamı var diye engelleyemediği bir öfkeyle Anna birden kocasının sözünü kesti. Sevdiği uğrunda ölmek istediği, kendini mahvettiği ve onsuz yaşayamayan kadınla vedalaşmak isteyen bir adamın gelmesine hiç gerek yokmuş diye düşündü Anna. Dudaklarını büzdü ve pırıl pırıl parlayan gözlerini kocasının damarları şişmiş, yavaş yavaş birbirine ovuşturan ellerine dikti. Sonra daha sakin bir sesle ''Bir daha bundan hiç söz etmeyelim'' diye ekledi. ''Alexey, bu konuda kararı sana bıraktım ve büyük bir sevinçle görüyorum ki'' diye söze başlamıştı. Ancak onun bu kadar yavaş konuşmasına sinirlenen, bu arada söyleyeceği her şeyi önceden bilen Anna, ''Benim de isteğim sizinkiyle birleşiyor'' diye yarım kalan tümceyi çabucak tamamladı. ''Evet'' diye doğruladı Alexey ve Prenses Tverskaya en zor aile meselelerine son derece yersiz bir biçimde karışıyor. Özellikle o, onun hakkında söylenen hiçbir şeye inanmıyorum dedi Anna çabuk çabuk. Beni içtenlikle sevdiğini biliyorum. Alexey iç çekti ve sustu. Anna kocasının dış görünüşünden duyduğu, kendisine sitem ettiği ama aşmayı başaramadığı acı veren tiksinti duygusuyla ona bakarken kaygılı bir şekilde sabahlığının püskülleriyle oynuyordu. Şu anda bir tek şey istiyordu. Onun iğrenç varlığından kurtulmak. ''Ben de biraz önce doktora haber gönderdim.'' dedi Alexey. ''Ben iyiyim. Doktoru ne yapacağım?'' ''Hayır, bebek ağlayıp duruyor ve süt ninenin sütünün az olduğunu söylüyorlar.'' ''Bunun için yalvardığımda neden emzirmeme izin vermedin o zaman?'' ''Olsun, fark etmez.'' Alexey Alexandrovich bu olsun fark etmezin ne anlama geldiğini anlamıştı. ''O bir bebek. Onu öldürürler.'' Zili çaldı ve bebeği getirmelerini emretti. Emzirmek istedim, izin vermediler. Şimdi de bana sitem ediyorlar. Ben sitem etmiyorum. Hayır ediyorsunuz Tanrım. Neden ölmedim sanki? Ve Anna hüngür hüngür ağlamaya başladı. Affet beni. Sinirlendim, haksızım dedi kendini toparlayarak. Ama gidin. Alexey karısının yanından çıkarken kararlı bir şekilde hayır bu böyle kalamaz diyordu kendi kendine. Sosyetenin gözünde içinde bulunduğu durumun olanaksızlığı, karısının ondan nefret etmesi ve ruhsal durumuna ters düşerek hayatına yön veren ve buyruğunun yerine getirilmesini, karısıyla arasındaki ilişkileri değiştirmesini isteyen o kaba ve gizli gücün ne kadar büyük olduğunu daha önce hiçbir zaman şimdiki kadar açıklıkla görmemişti. Tüm sosyetenin ve karısının ondan ne olduğunu tam olarak anlayamadığı bir şey beklediğini açıkça görüyordu. Bu yüzden ruhunda huzurunu bozan ve yaptığı kahramanlığın değerini azaltan bir öfke kabarıyordu. Vronski ile ilişkisini kesmenin Anna için daha iyi olacağını düşünüyordu. Ama eğer hala bunun olanaksız olduğu görüşündeyseler, ancak çocukları ele güne rezil etmeden, onlardan yoksun kalmadan ve kendi durumunu değiştirmeden bu ilişkiye yeniden göz yummaya bile hazırdı. Bu ne kadar kötü bir şey olursa olsun, yine de Anna'nın içinden çıkılmaz, yüz karası bir duruma düşeceği, kendinin sevdiği her şeyden yoksun kalacağı bir ayrılıktan daha iyiydi. Fakat kendini güçsüz hissediyordu. Herkesin ona karşı olduğunu, şu anda kendisine o kadar doğal ve iyi görünen bir şey yapmasına izin vermeyeceklerini, aksine kötü olan ama kendilerine göre yapılması gerekeni yapmaya zorluyor diyorum, dedi ciddi bir yüz ifadesiyle. Onun Anna'dan söz ettiğini hemen anlayan Betsy, çok sevindim diye karşılık verdi. Salona geri dönüp bir köşeye çekildiler. Bu adam Anna'yı öldürecek, dedi Betsy anlamlı bir fısıltıyla. Bu olmaz, olamaz. Stepan Arkadyiç yüzünde ciddi ve acı çeken duygulu bir ifadeyle başını sallayarak, böyle düşündüğünüze çok sevindim, dedi. Ben de bunun için Petersburg'a geldim. Bütün kent bunu konuşuyor, dedi Betsy. Korkunç bir durum. Anna eridikçe eriyor. Adam Anna'nın duygularıyla oynamaya izin veremeyecek kadınlardan biri olduğunu anlamıyor. İkisinden biri. Ya çabuk davranıp onu alıp götürecek ya da boşanacak. Bu durum Anna'yı boğuyor. Evet, tam öyle, diyordu Oblonski içini çekerek. Ben de bunun için geldim. Yani sırf bunun için değil. Beni mabeyinci yaptılar da teşekkür etmem gerekiyor. Ama asıl bu işi halletmem gerekiyor. Tanrı yardımcınız olsun, dedi Betsy. Stepan Arkadyiç, Prenses Betsy'yi kapıya kadar geçirip elini bir kez daha eldiveninin üstünden kala nabzının attığı yerden öptükten ve Betsy'nin kızsın mı gülsün mü bilemediği yakışıksız bir saçmalık daha söyledikten sonra kız kardeşinin yanına gitti. Onu gözyaşları içinde buldu. Stepan Arkadyiç, içinde bulunduğu etrafa neşe saçan ruh haline rağmen hemen Anna'nın ruh durumuna uygun merhametli, şairane, heyecanlı havaya doğal bir şekilde giriverdi. Kardeşinin sağlığını, sabahı nasıl geçirdiğini sordu. Çok kötü. Gündüz de sabah da geçen günlerde, gelecek günlerde, dedi Anna. Bana öyle geliyor ki karamsarlığa kapılıyorsun. Silkinmek, dosdoğru hayata bakmak gerek. Biliyorum zor. Kadınların kusurları yüzünden bile erkekleri sevdiklerini duymuştum, dedi Anna. Ama ben iyiliği yüzünden ondan nefret ediyorum. Onunla birlikte yaşayamam. Anla beni. Görünüşü fiziksel olarak etkiliyor beni. Çileden çıkıyorum. Yapamam. Onunla birlikte yaşayamam. Ne yapmalıyım? Mutsuzdum ve daha mutsuz olunamayacağını düşünürdüm. Ama şimdi başıma gelen bu korkunç durumu tasavvur edemezdim. İnanır mısın, onun iyi, mükemmel bir adam olduğunu, onun tırnağı bile olamayacağımı biliyorum. Yine de ondan nefret ediyorum. Yüce gönüllülüğü yüzünden ondan nefret ediyorum ve bana yapacak bir şey kalmıyor. Sadece bir tek Anna ölüm demek istiyordu ama Stepan sözünü bitirmesine izin vermedi. Hasta ve sinirlisin, dedi Stepan Arkadyiç. İnan ki meseleyi çok büyütüyorsun. Bunda öyle korkunç bir şey yok. Stepan Arkadyiç gülümsedi. Stepan Arkadyiç'in yerinde kim olursa olsun böyle üzücü bir işle uğraşırken gülümsemezdi. Gülümseme kaba kaçardı. Ancak onun gülümsemesinde o kadar çok iyilik ve neredeyse bir kadın sevecenliği vardı ki gülümsemesi incitici gelmiyor, tersine yumuşatıyor, sakinleştiriyordu. Sakin, yatıştırıcı sözleri ve gülümsemesi badem yağı gibi yumuşatıcı, rahatlatıcı bir etki yapıyordu. Anna da bunu kısa sürede hissetmişti. Hayır Stiva, dedi Anna. Ben mahvoldum. Mahvolmaktan da kötü. Henüz mahvolmadım. Her şeyin bittiğini söylemiyorum. Tam tersine bitmediğini hissediyorum. Kopması gereken gergin bir tel gibiyim. Ama henüz bitmedi ve korkunç bitecek. Bir şey olmaz. Tel yavaş yavaş gevşetilebilir. İçinden çıkılamayacak bir durum yok. Ben düşündüm, taşındım. Tek çıkar yol. Stefan Arkadyiç, Anna'nın ürkek bakışından bu tek çıkar yolun ona göre ölüm olduğunu anladı ve sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Hiç de değil, dedi. İzin ver. Kendi durumunu benimki gibi göremezsin. Düşüncemi açıkça söylememe izin ver. Yine dikkatli bir şekilde badem yağı gülümsemesiyle güldü. Baştan başlıyorum. Senden 20 yaş büyük bir adamla evlendin. Aşık olmadan ya da aşkı tanımadan evlendin. Bu bir hataydı diyelim. Korkunç bir hata, dedi Anna. Ama tekrarlıyorum, bu olmuş bitmiş bir şey. Sonra diyelim ki kocandan başka birini sevme mutsuzluğunu yaşadın. Bu bir mutsuzluktu ama o da oldu bitti. Kocan bunu kabul etti ve seni affetti. Her tümceden sonra Anna'nın karşı çıkmasını bekleyerek duruyordu. Ama Anna hiçbir şey söylemiyordu. Bu da böyle. Şimdi mesele şu. Kocanla yaşamaya devam edebilir misin? Bunu istiyor musun? O da bunu istiyor mu? Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum. Ama ona katlanamadığını sen kendin söyledin. Hayır, söylemedim, reddediyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ve hiçbir şey anlamıyorum. İyi ama izin ver. Sen anlayamazsın. Bir uçuruma doğru baş aşağı uçtuğumu hissediyorum. Ama kurtulmamalıyım, kurtulamam da. Boş ver. Altına bir şey serer, seni tutarız. Seni anlıyorum. İsteklerini, duygularını söylemeyi üzerine alamadığını anlıyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece her şeyin bitmesini istiyorum. Ama o bunu görüyor ve biliyor. Hem bu durumdan senden daha az rahatsız olduğunu mu sanıyorsun? Sen acı çekiyorsun, o acı çekiyor. Bu durumdan nasıl çıkılabilir? Oysa ki boşanma her şeyi çözebilir. Stefan Arkadyiç kendini zorlayarak asıl düşüncesini söyledi ve anlamlı bir şekilde Anna'ya baktı. Anna hiçbir şey söyleyemiyor ve kısa saçlı başını olumsuz anlamda sallıyordu. Ancak Stefan, Anna'nın bir anda eski güzelliğiyle parlayan yüzünün ifadesinden bunu sadece gerçekleşemeyecek bir mutluluk olarak gördüğü için istemediğini anlamıştı. Stefan Arkadyiç artık daha cesur gülümseyerek, "Size çok acıyorum. Bu durumu düzeltebilsem ne kadar mutlu olurdum," dedi. "Söyleme, hiçbir şey söyleme. Keşke Tanrı bana sadece hissettiğim gibi konuşma olanağı verseydi. Onun yanına gidiyorum." Anna pırıl pırıl parlayan dalgın gözlerle kardeşine baktı ve hiçbir şey söylemedi.